Ayrım yedi, size yalan söylediler. Barış Terkoğlu, Sami Menteş, sayfa 59.
7. bölüm.
Balans ayarı diyeni sonunda bulduk. Bazen bir hikaye, bir masal alır başını gider, gerçekten daha hızlı yayılır. Bunları neden mi söyledik? 28 Şubat'la ilgili yapılan konuşmaların sıklıkla bağlandığı yer, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in söylediği iddia edilen demokrasiye balans ayarı sözleri. Sözlerin Çevik Bir tarafından söylendiği ön kabulü siyasilerin söylevlerinden ne yazık ki gerçeği ortaya çıkarması gereken mahkemenin kararına kadar birçok alana yayılmış durumda. İddianamede bu anahtar kelimenin FETÖ hükümlüsü Savcı Bilgili tarafından her iddiaya maymuncuk gibi yerleştirildiği, mahkemenin ise bu anahtarla her iddiayı açarak belgesiz ve dayanaksız niyet okumaları gerçek kabul ettiği, her bir sanık hakkında yaptığı değerlendirmesine dahi yamayarak altılı suça dayanak aldığını gördük. 28 Şubat davasına bakan mahkemede gerekçeli kararının cebir ve şiddet unsuruna ilişkin değerlendirme başlığı altında demokrasiye balans ayarı sözünün Çevik Bir tarafından 1997 yılında hükümetin görevlendirdiği bir heyetle gittiği ABD gezisi sırasında söylendiği ve basında yer aldığını kaydetti. Mahkemeye göre Çevik Bir'in söylediği ileri sürülen demokrasiye balans ayarı verdik cümlesi tekzip edilmediği gerekçesiyle söylenmiş kabul ediliyor. Durum o kadar vahim bir yere gitti ki mahkeme bu sözleri atılı suçun cebir ve şiddet unsuruna dayanak aldı. Bu tavrı vicdanlara sevk edip hakikatin peşine düşelim. Mahkemede anlattı. Söz konusu ifadenin kullanıldığı yerin ABD olduğu söyleniyor. Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri İlhan Kılıç, Birleşmiş Milletler ve Türk-Amerikan Derneklerinin yapmış olduğu toplantıya katılmak için ABD'ye gittiler. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olan Kofi Annan'ı ziyaret ederek New York'tan Washington'daki toplantıya geçtiler. Otele girdikleri sırada gazeteciler yanlarına geldi. Çevik Bir mahkemedeki ifadesinde olayın geri kalanını şöyle anlattı. O zaman Hürriyet gazetesinde yazan Feray Tınç bana sordular, dediler ki ne geçti aranızdaki konuşmalarda? Ben de dedim ki Kofi Annan Türkiye'de demokrasinin çok iyi gittiğini söylüyor dedim. Aynen bu ifadeyi kullandım. Ertesi gün gazetelerde balans ayarı diye çıktı. Hürriyet gazetesinden Feray Hanım bunu ben söylemişim gibi yazdı. Yasemin Çongar ise Çevik Paşa öyle bir ifade kullanmadı diye yazdı. Ama hala balans ayarı ifadesi kullanıldı deniyor. Bunu düzeltmek istiyorum. Yani Çevik Bir'in ABD'de söz konusu ifadeyi söylediği iddia edilen gazetecilere açıklama yaptığı sırada orada bulunan gazeteci Yasemin Çongar bu ifadenin Çevik Bir tarafından kullanılmadığını kesin olarak teyit etti. Haberi kim yazdı? Çevik Bir'in mahkemedeki ifadelerinin ardından bir açıklama da Feray Tınç'dan geldi. Tınç, Çevik Bir'in Hürriyet gazetesinden Feray Hanım bunu ben söylemişim gibi yazdığı sözünün gerçeği yansıtmadığını belirterek, Sayın Bir yanlış hatırlıyor. Evet, ben ABD'de o günlerde Sayın Bir'i izledim. Fakat bu açıklamayı yaptığı iddia edilen toplantıya yetişememiştim. Dolayısıyla haberlerimde de bu sözlere yer vermedim. Haber 21 Şubat tarihli Milliyet gazetesinde Özcan Ercan imzasıyla Çevik Bir Sincan Demokrasiye Balanslı başlığıyla yayınlandı. Bir de arşivlere dikkatli bir gözle tararsa bu gerçeği görür dedi. Tınç haklıydı. Kitabın yazım sürecinde arşivlere baktık. Haber Milliyet gazetesinde Özcan Ercan imzasıyla yayımlanmıştı. Bir paragraftan oluşuyordu. Haberi aynen aktarıyoruz. ABD'de savunma sanayi yatırım görüşmelerinin ağırlıklı olduğu toplantıda askerleri temsil eden de ünlü isimler var. Bunların başında tabii ki Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir geliyor. New York'ta NATO Genel Sekreteri ile görüştükten sonra Washington'a gelen ve Grand Hyatt Otel'e yerleşen bir ayağının tozuyla şeriat heveslilerine önemli bir mesaj gönderdi. Bir lobide Sincan'dan geçen tanklarla ilgili görüş isteyen bir gazeteci şu yanıtı verdi. Demokrasiye balans ayarı yaptık. Haberin yazarı Özcan Ercan haberinde bile Çevik birden böyle bir şey duyduğunu yazmıyor. Çevik birin başka bir gazeteciye bunu söylediğini iddia ediyor. İşte bu durum yıllarca süren bir efsane yarattı. Yalanlama yapmadı diye. Mahkeme ise olayın canlı tanığı olan Yasemin Çongar'ı tanık olarak dinlemedi. Hatta aşağıdaki değerlendirmelerinde de Yasemin Çongar'ın cevabının belirtildiği ifadeyi gizleyerek bu husus mahkemede hiç beyan edilmemiş gibi yine tekzip edilmediği gerekçesine sarılarak hüküm kurdu. Mahkeme kararında sanığın Sincan'da tankların yürütülmesi olayından sonra demokrasiye balans ayarı yaptık şeklinde Türk-Amerikan Konseyi toplantısında açıklama yaptığı iddiasına ilişkin sonradan böyle bir açıklama yapmadığını beyan etmiş ise de bu haber basına yansıdıktan sonra herhangi bir yalanlama yapmadığı tespitini yaparak bu gerekçeyle iddianın gerçek olduğu kararına varıp hüküm kurdu. ABD'ye aynı görev için Çevik 1 ile birlikte giden, yapılan konuşma ve temaslara bizzat şahit olan hükümet heyetinin balans ayarı sözünün Çevik 1 tarafından söylendiğini teyit edecek hiçbir beyanına bugüne kadar rastlanmadı. Tekzip edilmediğinden hareketle sözün gerçekliğine süratle karar veren mahkeme, Çevik 1 ile birlikte aynı görev için ABD'ye giden ve yürütülen temaslara yakından şahit olan Türk-Amerikan İş Konseyi'nde Çevik 1'in konuşmasını dinleyip ayakta alkışlayan, hükümetin görevlendirdiği heyetin içinde yer alan Devlet Bakanı Abdullah Gül ve danışmanı Murat Mercan, Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, gazeteci İlnur Çevik ile MGK Genel Sekreteri Hava Orgeneral İlhan Kılıç'ın Çevik 1'in iddia olunan sözü söylediğini teyit eden hiçbir beyanını belgelendiremedi. Heyette yer alan bu kişilerden Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan ve gazeteci İlnur Çevik mahkemede tanık olarak dinlendi. Ancak bu iki önemli isimden hiçbiri bu sözün Çevik 1 tarafından söylendiği konusunda bir beyanda bulunmadı. Mahkeme heyette adı geçen diğer kişileri ise tanık olarak dinlemedi. Çiller konuşmayı inceledi. Çevik 1'in Türk-ABD İş Konseyi'ndeki konuşması ertesi gün Türk medyasında Çevik 1 ABD'den sert çıktı gibi başlıklarla manşetlere taşındı. 1'in konuşması böyle sansasyonel başlıklarla kamuoyuna yansıtılınca Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller Türk Büyükelçiliği'nden konuşmanın birebir çözümünü istedi. Yapılan incelemede gönderilen metinde yer alan konuşmanın ne Refah Yol hükümetiyle ne de siyasetle bir ilgisinin olmadığı görüldü ve konunun medya tarafından çarpıtıldığı anlaşıldı. Son yıllarda pek yapılmadığı söylense de yargı mensupları da dahil bürokraside görev yapan kişilerin bilmesi gerektiği gibi yabancılar ile temaslarda ikili özel görüşmeler de dahil yapılan her faaliyet, görüşme, konuşma, basın açıklaması, demeç, beyan vesaire için temas kaydı tutularak bu husus devlet arşivlerine konulur. Hatta Çevik 1'in İsrail Genelkurmay Başkanı ile yaptığı ikili görüşme zaptı halen dava dosyasında bulunuyor. Ancak mahkeme nedense ABD'de yapılan görüşme, konuşma, açıklama ve temaslara ait zaptı devlet arşivinden istemedi ve incelemedi. Kendisinden özür diliyorum. 28 Şubat davasında Hasan Celal Güzel de tanık olarak dinlendi. Güzel'i size şöyle hatırlatabiliriz. Basında ve katıldığı her platformda Batı Çalışma Grubu'nu yani BÇG'yi, suç örgütü, 28 Şubat sürecini pespaye darbe ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i baş darbeci, 55. Hükümetin Başbakanı Mesut Yılmaz'ı onbaşı başbakan olarak niteleyen, ifadelerinde dünya görüşünü, siyasi duruşunu muhafazakar demokrasi olarak takdim eden bir siyasetçi. 17 Şubat 2015'teki duruşmada Çevik 1'in avukatı Ümit Kara, tanık olarak dinlenen Hasan Celal Güzel'e birçok platformda balans ayarı sözünün emekli Orgeneral Çevik 1'e ait olduğunu söylediniz. Bu sözün kendisi tarafından söylenmediği, mülakata yetişemeyen bir gazeteci tarafından söylendiğini biliyor muydunuz sorusunu yöneltti. Balans ayarı sözünün ABD'de orgeneral bir tarafından değil, bir gazeteci tarafından kullanıldığını ilk kez duruşmada öğrenen Hasan Celal Güzel, "Hayır, ben bunu bilmiyordum. Eğer bu doğrusu ise sizden ve kendisinden özür diliyorum. Demek ki balans ayarı sözü o dönemde söylenmemişti." cevabını verdi. Bütün yaşananlar şunu gösteriyor. Bir gazetecinin orada olmadığı halde çevik bir söylemiş gibi yazdığı ifadeler yıllar sonra çeşitli tanıkların yalanlamasına rağmen yayılmaya devam etti. Bazı siyasiler, gazeteciler ve hatta mahkeme kulaktan kulağa bir mit gibi yayıldığı anlaşılan balans ayarı sözünü kullandılar, suçlamalarda bulundular. Sonuç olarak mahkeme heyeti çevik birin söz konusu haberi tekzip etmediğinden hareketle balans ayarı sözünün çevik bir tarafından söylendiği kararını verdi. Mahkemenin bu iddiasının doğru olmadığı apaçık ortadaydı. Tanıkların beyanları da bu yöndeydi. Ancak mahkeme balans ayarı ifadesiyle ilgili maddi gerçeği ortaya çıkarmak yerine tanık ve sanık ifadelerini gerekçeli kararda gizleme yolunu seçti. Kudüs gecesi, tankların Sincan'dan yürüyüşü ve diğer sözde bir dizi olayı o tarihte zaten var olmayan BÇG faaliyetine kasıtla dayanak göstermeye devam etti. Dedik ya, sadece hızlı yayılmak değil, bazen inanmak isteyen de bir masalı gerçek yapabiliyor. 8. Bölüm Aciz Mendiler Masum Mu Sanıyorsunuz? 28 Şubat döneminde ismi sıklıkla gündeme gelen Aciz Mendiler tarikatını kumpasçılar da unutmamıştı. Aciz Mendiler, Nurculuğun bir kolu olarak Elazığ merkezli bir cemaatti. Şeyhleri ise Müslüm Gündüz'dü. Gündüz, Said Nursi'nin öğrencilerinden emekli albay Hulusi Yahyagil'in yakın çevresinde yer almış biriydi. Aczi Mendiler'in bazı hareketleri ve fikirleri kendilerini Nursi'nin takipçileri olarak lanse etmeleri Nurcuların tepkilerini çekmişti. Gerçekten de diğer Nurcularla aralarında büyük bir fark vardı. Nursi'nin hayatta olan öğrencileri bir basın açıklamasıyla Nursi'nin ve Nur talebelerinin Aczi Mendiler ve Müslüm Gündüz'le hiçbir bağlantısı olmadığını söylediler. Aczi Mendiler siyah sarık ve cübbe giyer, saçlarını sakallarını kesmezlerdi. Ellerindeki uzun asalarla meydana çıkar, radikal söylemlerde bulunurlardı. Güvenlik güçleriyle kavgaları uzun süre medyada sıklıkla yer almıştı. Yaptıkları açıklamalarda devlete açıkça tehdit etmekten çekinmezler, mevcut rejimi İslami olmamakla suçlayıp gerektiğinde şiddete başvuracaklarını beyan ederlerdi. Hedeflerinde ise her zaman Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laik yapısı vardı. Birden ortaya çıkmadılar. 28 Şubat'la ilgili yapılan değerlendirmelerde Aczi Mendiler'in birden ortaya çıktıkları, 28 Şubat kararlarına gerekçe oluşturmak için kullanıldıkları ve hatta büyük bir iftirayla Aczi Mendiler'i Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönlendirdiği söylendi. Görmezden gelinen bir husus var. Bu tarikat 28 Şubat kararlarının alındığı dönemde ortaya çıkmadı. Aczi Mendiler 90'lı yılların başından itibaren yaygın şekilde varlık göstermeye başladılar. Türkiye o dönemde yoğun şekilde laiklik tartışmaları yaşıyor ve ülkenin önemli aydınları suikastlara kurban veriliyordu. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucu başkanı Profesör Doktor Muammer Aksoy 31 Ocak 1990'da kurşunlanarak katledildi. Aksoy'un öldürülmesini başka aydın cinayetleri izledi. Aksoy'un öldürülmesinin üzerinden 3 yıl geçmişti ki Aksoy'un cenazesinde fotoğrafını taşıyan Uğur Mumcu katledildi. Türkiye'de irtica tehlikesi düzenlediği saldırılarla can alıyordu. Ülkenin en kıymetli aydınlarını öldürüyorlardı. 90'lı yılların başından itibaren de Aczi Mendiler ve Şeyhleri Müslüm Gündüz, başta Atatürk karşıtı açıklamalarla toplumda gerilen sinirleri iyice yıpratıyor, laikliğin kaldırılacağını söyleyerek devlete meydan okuyordu. 10 Kasım 1992'de Atatürk'ün anılması etmek için Elazığ'da ellerinde soparla anma töreninin yapıldığı meydana yürümüşler, gözaltına alınmışlardı. 14.92'de milli mücadelenin önderinin Atatürk olmadığını söylemiş ve Atatürk'ü ihanetle suçlayacak kadar ileri gitmişlerdi. Gündüz 1993 yılının başlarında televizyona çıkıp laiklik ve demokrasi düşmanı olduklarını, Türkiye'de laiklik ve demokrasi karşıtı hareketlere %100 destek vereceklerini söyledi. Müslüm Gündüz'ün şeriat ilan edeceği sözleri kulaklarda yankılanırken Sivas katliamı yaşandı. Bu kez Sivas'ta yakılarak öldürülen aydınlarla sarsıldı Türkiye. Televizyonlara, gazetelere sürekli açıklamalarda bulunan Müslüm Gündüz, Elazığ ve İstanbul Üsküdar'da dergah açmış, mürit topluyordu. Müritleriyle Fatih Camii'nde zikir yapıyor, Kocatepe Camii'nde buluşmalar tertipliyordu. Gündüz 12 Haziran 1996 akşamı HBB televizyonunda laik demokratik rejime karşıtlığını açıklayıp Kemalizm bir dindir. Allah'ı Mustafa Kemal, peygamberi İsmet İnönü'dür. Demokrasi dinsizliktir, laiklik de öyledir. Geleceğiz, Türkiye'yi alacağız, hiç merak etmeyin dedi. 5 Ekim 1996 tarihinde Milliyet'e verdiği mülakatta ise laik ve demokratik rejimin sonunda yıkılacağını ve şeriatın getirileceğini, ordunun günü geldiğinde bunu durdurmaya gücünün yetmeyeceğini, çok kan aksa da bir aşamadan sonra istenilen sonucun elde edileceğini söyledi. Gündüz'e göre şeriatın gelmesi için 3 aşama vardı: kalple isteme, dille söyleme ve elle düzeltme. Milliyet'e yaptığı açıklamada şeriata geçişte elle düzeltme aşamasına gelindiğini söyledi. Yani son aşamaya gelmişlerdi. Kocatepe Camii olayı. Ankara'da 20 Ekim 1996 Pazar günü oldukça hareketli geçmişti. Aczimendi tarikatı üyeleri otobüslerle Said Nursi için Ankara'da düzenlenecek olan Mevlid'e katılmak için yola çıktılar. Üstlerinde kendilerine has giysileri olan aczimendilerin başkente girişleri polis tarafından bir süre engellendi. Daha sonra Mevlid'in yapılacağı Kocatepe Camii önüne geldiler. Polis cami almadı. Aczimendiler cami dışında namaz kılıp zikir çektiler. Atatürk'e asrın en büyük deccali diye hakaret etmeye başladıklarında ise polis tarafından gözaltına alınıp terörle mücadele şubesine götürüldüler. Savcı Nuh Mete Yüksel tarafından yapılan sorguları tamamlanınca Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde Hakim Orhan Karadeniz tarafından tutuklananlar Eskişehir cezaevine götürüldü. Başkentte yaşanan bu olay 28 Şubat davasında da sıklıkla gündeme geldi. Davanın tanıklarından İlnur Çevik, aczimendilerin gözaltına alınmalarıyla ilgili mahkemede özetle şunları anlattı. Aczimendilerin o camiye getirildiklerini, bu Kocatepe Camii'nde olmuştur o olay. Bir Bediüzzaman mevlidi sırasında olmuştur. Mehmet Kutlular grubu o sırada bir mevlid okutmuştur camide. Aczimendiler bu mevlidin üstüne geldiler ve ondan sonra ben takip ettim. Sonra bunlar bir cemselere bindiler götürdüler ve bunun üstüne zaten o aczimendilerin başında olan kişi de beni aradı. Basında da aleyhime konuştu, biliyorsunuz gazetelerde var bu. Ama bu o insanlar tutuklandılar da mı oraya götürüldüler hiç sanmıyorum. Çünkü onlara sonra hiçbir şey olmadı. Aynı İlnur Çevik 27 Kasım 2011'de haberler.com haber sitesine bir röportaj verdi. Röportajda söyledikleri mahkemede yürütülen psikolojik savaşı ve provokasyonların boyutunu gözler önüne sermeye yeter. Çevik röportajında Bediüzzaman Mevlidi vardı Ankara'da. Mehmet Kutluların çok önemli kişiler vardı. Nevzat Ayaz vardı. O toplantıyı aczimendiler bastı ve bunlar sonra onları takip ettiler. Sözde tutuklandılar ama tutuklanmadılar. Bunlar 500 metre ötede askeri cemselerle alıp götürüldüler. Tutuklamayı polisin yapması gerekirdi dedi. İlnur Çevik'in mahkemedeki tanıklığıyla daha sonra röportajda söyledikleri arasında çelişkiler var. Birinde aczi mendilleri Mevlid'e bastığını, daha sonra cemselere bindirildiklerini gördüğünü söylerken, diğerinde ise aczi mendillerin kendisinin değil, başka birilerinin takip ettiğini, kendisinin aczi mendillerin 500 metre ileride cemselere bindirilip götürüldüğünü gördüğünü söyledi. Ayrıca o güne ait haber görüntülerine de bakıldığında Said Nursi'nin 36. ölüm yıl dönümü nedeniyle Ankara Kocatepe Camii'nde okutulacak mevlid için Ankara'ya gelen aczi mendillerin camiye girmesini polisin engellediği, daha sonra cübbelerini yere serip zikir yaparak kendilerinden geçen aczi mendillerin çevrede polisin geniş güvenlik önlemleri aldığını görünce bu kez ilahi söylemeye başladıklarını, ilahilerden sonra bir kişinin ayağa kalkarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk için asrın en büyük deccali diyerek hakaret ettiği, polisi de eleştiren aczi mendillerin daha sonra polis tarafından polis otobüslerine bindirilip gözaltına alındığı görülüyor. Ayrıca bu konu Şevket Kazan'ın Refah Gerçeği isimli kitabının ikinci cildinde de yer aldı. Kazan kitabında o gün yaşananları aynen şu şekilde yazdı: Türkiye'de Nur Cemaati olarak bilinen topluluğun içinden küçük bir grup kendilerine aczi mendiller adını vererek ve kendilerine özgü kıyafetleriyle zaman zaman burada topluca halkın karşısına çıkıyor ve dikkat çekmeye çalışıyorlardı. Grubun liderinin Müslüm Gündüz olduğu söyleniyordu. Bu topluluktan 150 kişilik bir grup 1 Kasım 1996 tarihinde Said-i Nursi'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle Kocatepe Camii'nde düzenlenen mevlid programına katılmak üzere Elazığ'dan Ankara'ya gelmiş, gerek namazdan önce gerekse namazdan sonra cami avlusunda gösteri yapıyor ve çevrede bulunanları rahatsız ediyordu. Olaya derhal müdahale eden güvenlik güçleri grup içinden 121 kişiyi Ankara DGM savcılığına götürdüler. Aynı gün Ankara DGM'de ifadesi alınan sanıklar tutuklanınca ortaya sıkıntılı bir durum çıktı. Ankara Ulucanlar cezaevi ağzına kadar doluydu. Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürü'nün bu sanıkları Eskişehir F tipi cezaevine konulmaları önerisini ben de uygun buldum. Ankara DGM savcılığı daha sonra bu kişiler hakkında terör örgütü üyesi olmak suçundan dava açtı. Duruşmalara Eskişehir cezaevinden götürülüp getirilen sanıklar kılık ve kıyafetlerinden dolayı mahkemede de sıkıntıya sebep oldular. İşte o günlerde aklıma hep şu sorular geliyordu. Nur cemaati içinde daha önceleri benzeri görülmeyen böyle bir grup ne zaman, kim tarafından ve nasıl oluşturulmuştu? Bu grubun öncüleri ellerinde değnekleri, sırtlarında cübbeleri, başlarında sarıkları ile orada burada, hatta askeri liseler civarında ve de TV kameraları önünde arz-ı endam etmeye neden gerek görüyorlardı? Refah yoldan önce de varlığı bilinen bu gruba daha önce tepki gösterilmiş miydi? Yoksa bu Refah Partisi için hazırlanmış bir komplo muydu? Şevket Kazan kitabında aczi mendillerin 28 Şubat MGK'sından önce de var oldukları, Kocatepe Camii'nde gözaltına alınıp tutuklananların Eskişehir cezaevine götürülmesinin nedeninin Ankara'daki cezaevinin dolu olmasından kaynaklandığını ve durumu kendisinin de uygun bulduğunu yazdı. Dönemin en önemli isimlerinden, aktörlerinden birisi 28 Şubat davası sürecinde ortaya atılan iddiaları yazdığı kitapta çürütmüştü. Ancak mahkeme karar verirken bunları görmezden gelmeyi tercih etti. 28 Şubat dönemini yaşayan ve öğrenmek adına çeşitli kaynaklardan araştırmış her kişinin bilgi sahibi olacağı şekilde o dönemde toplumda laiklik ve karşıtı kutuplaşmanın olduğu, toplumun önemli bir kesiminin laiklik karşıtı gidişatın ülkenin din tabanlı bir yönetime ve sosyal hayata geçeceği korkusu duyduğu aksi iddia edilemez açık bir gerçeklik. 7. ayrımın sonu. Sayfa 69.